Merhaba herkese, iyi akşamlar. Sabancı Üniversitesi Stiftung Mercator Girişimi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Medyascope ortaklığıyla hazırlanan Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye programımızın bu haftaki bölümüyle karşınızdayız. Siyaset konuşalım dedik, biraz iç siyaset. Çok sayıda gelişme oluyor tabii. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra gözler ağırlıklı olarak Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel'de ve tabii ki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da konuşuluyor, konuşulmaya devam ediyor. Bu yayında kimlerle birlikteyiz? Berke Sen ve Şebnem Gümüş hocalarımla birlikteyim. Hoş geldiniz, merhaba.
Hoş bulduk. Merhaba.
Şükür kavuşturana diyeyim, çok keyifli bir yayın olacağını şimdiden garanti ediyorum ben. Hocam, Berk Hocam, Şebnem Hoca ile başlayayım. Hazır uzaklardan bize katılıyor. Hocam, şimdi yerel seçimden bu yana bazı tartışmalar var. Bir dil var mesela, yani yeni bir siyaset dili sanki. İşte normalleşme diyoruz, yumuşama diyoruz. Yani normalleşme diyen var ama Özgür Özel hayır diyor. Yani bu bir yani yumuşama diyorlar, hayır o bir normalleşme diyerek de karşı çıkıyor. Ben burada hemen sormak istiyorum. Yani iktidar ne mesaj veriyor sizce? Muhalefet nereye doğru yöneliyor ya da muhalefet ne mesaj veriyor? İktidar aslında ne yapmak istiyor? Tüm bu tartışmaları böyle genel bir çerçevede ilk turda değerlendirecek olsak ne söylersiniz?
Bu yeni bir şey değil derim ilk önce. Daha önce bu filmi çok defalar seyrettik diye düşünüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar 2002 yılında geldi. Erdoğan 2003 yılında başbakan oldu. Sonra cumhurbaşkanı seçildi. Ve 20 küsür yılı aşkın süredir de iktidarda. Yaşı yetenler hatırlayacaktır. Her seçim döneminde artan gerginlik. Ertesinde de işte yumuşak bir balkon konuşması ve ardından da işte yumuşama dersiniz, normalleşme dersiniz, nasıl dillendirirseniz. Böyle bir o kutuplaşmadan biraz daha uzaklaşma, karşı tarafı düşmanlaştırmaktan vazgeçip belki hani aynı odalara girme, el sıkışma tarzı işte resimler verme diyebiliriz. Ben bunun çok siyaseten bir araç haline geldiğini düşünüyorum. Burada herhangi bir normalleşme, kutuplaşmadan uzaklaşma diyebiliriz belki bir nebze ama siyaseten onun da altının çok da dolu olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Daha taktiksel görüyorum bunu. Bunu biraz daha açarız bence önümüzdeki dakikalarda. Daha taktiksel olduğunu düşünüyorum. İşte iktidardan gelen sesleri duyduğunuz zaman işte Erdoğan olur, diğer iktidar mensupları olabilir. Özellikle de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ileri gelenleri. İşte CHP'yi uzun senelerdir düşmanlaştırıyorlar. Her seçim döneminde işte PKK ile özdeşleştiriyorlar, beraberler diyorlar. İşte en son Mayıs seçimlerinde inanılmaz bir düşmanlaştırma politikası izlediler. İşte onlar Kandil'den alıyorlar emirleri, biz Allah'tan alıyoruz noktasına kadar geldi Erdoğan'ın sözleriyle. Şimdi o kadar gerginleşmiş, gerilmiş bir siyasetten biraz daha böyle hani normal insani sohbetlerin yapılabildiği, elleri sıkışabildiği bir yere geldiğiniz zaman sanki böyle bir yumuşa varmış gibi görünüyor. Ama ben bu yumuşamanın altının dolu olduğunu düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Bu bence bir taktiksel bir geçiş Erdoğan için ve sürekli yaptığı bir şey. Daha önceden de gördük. Her seçim döneminde gerginlik, ertesinde yumuşama. Bunu zaten söylemiştim. Tabii şöyle de bir şey var. Bunu bir kere yaptığınız zaman belki muhalefete olan etkisi kontrol edilebilir oluyor. Muhalefet buradan çıkabilecek noktaya geliyor. Ama bunu sürekli yaptığınızda ve şimdiye kadar kaç seçim geçirdik? Her genel seçimde o tonu biraz daha yükselttiğinizde, daha da düşmanlaştırdığınızda insanların hafızasında da yer ediyor. O insanların hafızasında, seçmenin hafızasında CHP birdenbire PKK ile alakasız bir parti haline dönüşmüyor. Erdoğan'la ve diğer AKP'li liderlerle el sıkıştıkları takdirde. O yüzden burada böyle bir genel olarak şüpheyle yaklaşıyorum. Normalleşme olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Çünkü normal nedir? Yani normal demokratik bir zeminse bu kesinlikle demokratik bir zemin değil. Belki o yöne doğru giden bir hareket olabilir. Yani işte kutuplaşmadan daha böyle demokratik bir zemine doğru ilerleme halindeysek, daha oraya varmamıza çok var tabii ama oraya doğru gidiyorsa bu iyi bir haber demokrasi açısından ama kesinlikle olması gerekenin çok küçük bir parçası. Taktiksel olduğunu düşünüyorum dedim. Bunu sonraki şeyde de açarız, dakikalarda da açarız. Burada tabii muhalefetin ne yapacağı çok önemli. Muhalefet burada Berk Hoca biraz daha fazla detayına girecektir elbette. Zor bir seçimle karşı karşıya diye düşünüyorum. Çünkü her seçim döneminde şeytanlaştırılan bir muhalefet, özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyorum. Seçimden sonra yumuşama olduğunda ne yapacak? İcabet edecek mi bu davete? İşte normalleşiyoruz diye veyahut da yumuşuyoruz diye bir resim verecek mi iktidar mensuplarıyla? Bu çok zor bir seçim onlar açısından. Çünkü kutuplaşma bence muhalefetin işine gelmiyor. Daha çok zarar verdiğini düşünüyorum kutuplaştırmanın. Muhalefet açısından ve Erdoğan'a daha çok yaradığını düşünüyorum kutuplaşma siyasetinin. O yüzden Erdoğan istediği zaman ve ihtiyacı olduğu zaman kutuplaştıran bir siyasetçi, ihtiyacı olduğu zaman da tamam şimdi normalleşiyoruz, yumuşuyoruz, yeni anayasa konuşacağız, yeni anayasa yazmamız lazım, hepimizin bir araya gelmesi gerekiyor, bu Türkiye'nin ayıbıdır diye siyaseti tekrardan şekillendirebilen, değiştirebilen bir siyasetçi. Tabii burada bu döngüden, yani sürekli kutuplaşma ve yumuşama döngüsü ya da ne derseniz, bu döngüden çıkabilmenin anahtarı da muhtemelen muhalefette. Ama muhalefetin opsiyonları kısıtlı diye düşünüyorum ve zor bir seçenekle karşı karşıyalar.
Teşekkür ederim hocam. Berk hocam siz ne düşünüyorsunuz? Yani taktiksel dedi Şebnem Hoca, açarız onu bir sonraki turda, benim de sorumlu ama genelde burada da sizden bir yorum alayım. Öyle ben soruyla tekrar devam edeyim Şebnem Hoca'yla.
Yani açıkçası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın normalleşme ya da yumuşama söyleminde samimi olmadığı ve bunu bir taktiksel hamle olarak yaptığı konusunda Şevdem'e aynen katılıyorum. Zaten bu derece otoriterleşmiş bir siyasi rejimin demokratikleşmesinin de iktidar elitleri değişmeden, işte muhalefet iktidara gelmeden gerçekleşme ihtimali de zaten çok zor. Çünkü zaten Türkiye kör topal da olsa varlığını sürdüren bir demokratik yapıdan kademe kademe geçtiğimiz 15 sene içinde bu otoriter noktaya geldi. O sürecin mimarı olan ana aktörün hele de seçim kaybetmesi durumunda var olan siyasi kaynaklara, kontrol edebildiği finansal kaynaklara artık erişim imkanı olmayacağı için böylesine bir demokratikleşme sürecinin önünü açacağını da düşünmüyorum. Dolayısıyla o yönüyle Şebnem'in yorumlarına aynen katılıyorum. Fakat belki bu dönem şöyle bir farklılık olduğundan bahsedebiliriz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi kariyerinin en ağır yenilgisini aldı ve Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiği Kasım 2002 seçiminden beri ilk defa birinci parti olma özelliğini kaybetti. Şimdi bu geçtiğimiz 22 senelik süre zarfında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyunun hızlı bir şekilde düştüğü 3 tane seçim oldu. 2009 yerel seçimi, 2019 yerel seçimi ve tabii arada AKP'nin parlamento çoğunluğunu kaybettiği Haziran 2015 seçimi. 2009'da biraz da küresel ekonomik krizin getirdiği bir sonuç olarak AKP'nin oyu yaklaşık %10 düşmüştü aslında. Çok ağır bir seçim yenilgisi demeyeyim ama bir gerilemeydi. Ama tabii o seçimden AKP birinci parti çıktığı gibi büyükşehir belediyelerinin de çoğunu muhafaza etti. Orada kazanan ana muhalefet partisi CHP değil, Demokrat Parti gibi, Fazilet Partisi gibi küçük partiler oldu. Dolayısıyla o yerel seçimden hemen sonra Erdoğan söylemini yumuşatmadı. Ama bir taraftan Türkiye'yi o ekonomik krizden çıkarmaya odaklanırken, öte taraftan da sağ cenapta kendisine rakip olabileceğini düşündüğü iki önemli siyasetçiyi AKP'ye çağırdı. Numan Kurtulmuş Fazilet Partisi'nden ve tabii Süleyman Soylu Demokrat Parti'den. İki isim de sonraki dönemde Erdoğan rejiminin önemli iki aktörü oldu. Yani orada yumuşamadan ama belli miktarda politika değişikliklerine giderek ve rakip olabilecek isimleri partiye çekerek oradan çıktı. Fakat tabii Mart 2019 yerel seçimlerinde AKP 10 puan kaybetmedi ama büyükşehir belediyelerini kaybetti ve o yenilgiden sonra yumuşamak yerine daha da sertleşme yolunu takip etti ve adeta belediyelerinin elini kolunu bağlayarak bir şekilde ve daha popülist iktisadi politikalara yönelerek o krizden çıkmaya çalıştı ve belli oranda da başarılı oldu ve aslında o başarısının temelinde hem bozulan ekonomik ortamdan AKP tabanının, özellikle Anadolu kentlerindeki AKP tabanının olumsuz etkilenmesini mümkün olduğunca engellemeye çalışarak oradan çıktı. Hem de biraz önce Şebnem'in söylediği o kutuplaştırıcı dili kullanarak muhalefeti daha dar bir alana sıkıştırdı. Dolayısıyla burada da yumuşamadı. Haziran 2015 seçimi zaten bizi izleyenler de hatırlayacaktır. O seçim yenilgisini bile kabul etmeyip son derece sert bir dil benimseyip özellikle de Kürt siyasi hareketini yani AKP'nin parlamento çoğunluğunu kaybetmesinde önemli bir rol oynadığını düşündüğü %10 barajını ilk defa geçen Kürt siyasi hareketini adeta kriminalize etmeye çalışan, onları zayıflatmaya çalışan işte Hendek politikası da biraz buna imkan sağladı. Çok sert bir politika takip ederek o yenilgiyi de biraz çevirmiş oldu Kasım 2015 tekrar seçimlerinde. Fakat bu seçimde Adalet ve Kalkınma Partisi birinci parti değil artık. 2019'un da ötesinde ağır bir yenilgi alındı ve aslında Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri eğer kendi bölgelerini iyi yönetebilirlerse ana muhalefet partisinin iktidara gelme yolu açmış oldu seçmenler. Şimdi dolayısıyla bence Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tabloya bakıp var olan oyun planını aynen devam ettirirse önümüzdeki seçimi kaybedeceğini fark etti. Ya da en azından böyle bir analiz yaptı. Ve ben burada özellikle 3 noktaya odaklandığını düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi ekonomi. Yani 2023 seçimlerini iktidara kazandıran ekonomi politikalarının artık sürdürülemez olduğunu görüp zaten Mehmet Şimşek'e bakan yaparak ve ondan sonra da kemer sıkma politikası takip ederek bir farklı bir ekonomik program takip etmeye başladı. Bu aslında yerel seçim yenilgisinin de önünü açtı ama eski programla devam etseydi zaten yerel seçim öncesi belki çok daha ağır bir ekonomik kriz gelecekti. Dolayısıyla ekonomi politikasını değiştirmeye devam etmek durumunda. En azından ilk gelen, hatta bunu ne kadar yapabilir iktidar, kamudaki israfı ne kadar durdurabilir, yarattığı yandaş iş insanlarına kaynak dağıtmayı ne kadar önünü kesebilir ayrı bir tartışma. Ama belli ki ekonomi politikası aynen devam edecek. Burada ben bir 2023'e nazaran net bir değişim görüyorum. İkincisi MHP ile yürütülen Cumhur İttifakı modeli her ne kadar AKP Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı koltuğunu kazandırsa da MHP'nin sahip olduğu daha sert, daha milliyetçi çizgi Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına zaman zaman bazı esnek hamleler yaparak geri adım atmasını, belki Avrupa Birliği ile pazarlık yaparken bazı konularda taviz vermesini engellediği için, Kürt seçmenlerle AKP'nin arasında büyük mesafe koyduğu için artık kazandıran formül değil. Dolayısıyla ben MHP ile ittifakını sonlandırmaya çalıştığını düşünmüyorum. Ama en azından Cumhur İttifakı'nın parametrelerini biraz değiştirmeye çalışıyor bence Cumhurbaşkanı Erdoğan ve o konuda belli ki MHP'den ciddi bir direnç görüyor. Ve üçüncü olarak belki burada hani Şebnem'e katılmadığım bir nokta olabilir. Ben artık kutuplaştırma siyasetinin Erdoğan'a kazandırmadığını düşünüyorum. Yani evet takip ettiği kutuplaştırıcı söylemle muhafazakar seçmeni konsolide etti. Çok daha kötü ekonomik koşullar varken 2023 seçimlerinde kazanmasına yol açtı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi doğru adaylar belirlediği zaman yani Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir isim değil ama Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ya da bölgelerinde sevilen daha ılımlı, daha merkezde konumlanan başka siyasetçilerle o strateji AKP'nin karşısına çıktığı zaman o kutuplaştırma siyaseti o kadar da işlemiyor. Bilakis muhalefette o kutuplaştırma siyasetinin yarattığı tepki formal bir ittifak kurulmadığında bile CHP'ye kazandırabiliyor. Yani birçok İYİ Partili veya DEM Partili seçmen Erdoğan kazanmasın diye gidip CHP'ye oy verebiliyor. Dolayısıyla ben bu üç meselede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaten 2023 seçimleri sonrası belli revizyonlara gittiğini düşünüyorum. Özellikle ekonomi politikasında. O aynen devam edecek. Ama MHP ve kutuplaştırma meselesinde en azından önümüzdeki iki senede bazı geri adımlar atmayı düşündüğünü tahmin ediyorum. Bu samimi bir açılım değil. O yönüyle Şebnem'e aynen katılıyorum. Taktiksel, samimi olmayan. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'a önümüzdeki dönemde iktidarda kalmasına yol açacak şekilde bazı hamleler yapılacak. Büyük bir ihtimalle henüz Erdoğan bu normalleşme siyaseti üstünden CHP'den ne alabileceğini anlamış değil. MHP'yi hangi konularda taviz vermeye ikna edeceğini de henüz görebilmiş değil. Dolayısıyla burada bir pazarlık alanı var ve büyük bir ihtimalle bir taraftan Bahçeli ile bir taraftan Özgür Özel ile o pazarlığı yürütmeye çalışacak. Ben rejimin bazı kırmızı çizgilerinin aynen devam edeceğini düşünüyorum. Orada da özellikle iki kırmızı çizgiyi belirteyim. Sonra da belki muhalefeti bundan sonraki tur konuşuruz. Bunlardan bir tanesi Kürt siyasi hareketine dönük baskı politikasını ben devam ettireceğini tahmin ediyorum. Çünkü özellikle de Kürt siyasi hareketinin seçmenler nezdinde daha çok karşılık bulan işte Selahattin Demirtaş'ın temsil ettiği ama onunla birlikte başka birçok tabanda karşılığı olan siyasetçiyi hapisten çıkarmayacağını, çünkü onları çıkardığı zaman Kürt siyasi hareketinin tekrar güçleneceğini ve Erdoğan'ın işini çok zorlaştıracağını düşünüyorum. Dolayısıyla orada bir kırmızı çizgi var ve zaten Kobane davasında alınan kararlar da biraz bunu gösterdi. Evet, serbest bırakılan isimler oldu ama asıl Kürt siyasi hareketini temsil eden ve Erdoğan'ın korktuğu isimler hapiste kalmayı devam ediyor. Ve orada ben bir büyük bir değişim önümüzdeki dönemde de beklemiyorum. İkincisi de belediyelerin oyun alanını mümkün olduğunca kısıtlamaya devam edecektir. Orada da tabii kırmızı bir çizgi var rejim açısından. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde karşısında görmek istemeyeceği iki tane rakip var. Bir tanesi Ekrem İmamoğlu, diğeri Mansur Yavaş. Mümkün olduğunca onlara iş yaptırmayacak şekilde belki aldığı tasarruf kararlarını daha çok belediyeler üstünden yürüterek siyaseti şekillendirmeye çalışacak. Bu muhalefet açısından bazı fırsatlar içeriyor. Yani iktidarın o kutuplaştırıcı dilinin düşmesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk defa hem de belediyeleri, birçok yerde belediyeleri kontrol ederken AKP'li seçmenlerin daha rahat seslenebilme imkanı sağlıyor. Ama öte yandan bir dolu risk de içeriyor. Belki bu riskleri ve muhalefetin ne yapacağını önümüzdeki tur tartışırız.
Hocam çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Şimdi Şebnem Hoca'ya hem bu biraz önceki turda taktiksel dedi, orayı biraz açalım istiyorum. Hem de biraz MHP'de konuşalım istiyorum. Yani şimdi normalleşme, yumuşama adı her neyse Milliyetçi Hareket Partisi'nin istediği türden bir şey değil. Zaten Berk Hoca da anlattı. Yani Devlet Bahçeli en başından beri bu tarz şeylere karşı, zaten yani ittifak arasındaki krizlerin yansıması olduğu düşünülen bazı olaylarda artık kamuoyunda görüyoruz. Yani mafya aralarında krizler, işte emniyette yaşanan krizler, Yargıtay başkanının 37. 38. turda seçilmesi ve gibi aklıma gelmeyen bir sürü olayları artık yansımasında görüyoruz. Siz ittifak arasında bir kopuş bekliyor musunuz? Yani Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP'yi tasfiye edip yerine başka partiler alması mümkün müdür? Böyle partiler var mıdır? Biraz MHP konuşalım isterim. Hem tabii biraz önceki turda altını çizdiğiniz, bu turda da biraz genişletmek istediğiniz şeyleri de konuşalım. Bir yandan muhalefeti de biraz girelim istiyorum. Çünkü Özgür Özel'e yönelik iktidar medyasında yine ilk turda konuştuk biraz aslında. Muazzam bir ilgi var. Yani hani bunun anlamı ne? Bunun arkasında acaba hani iktidar Cumhuriyet Halk Partisi veya Özgür Özel'i nereye çekmeye çalışıyor? Bir yandan Özgür Özel'e gelen eleştiriler de var. Yani 1 Mayıs olaylarının ardından İstanbul'da yaşanan o 1 Mayıs'tan sonra işte hepimizin hatırladığı Bozdoğan kemerindeki o meşhur tomalar, askerli fotoğrafın ardından anayasa görüşmeye veya başka bir şey görüşmeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayağına gitmesi gitmemesi den ötürü de çokça eleştirilmişti, anladığım kadarıyla eleştirmeye de devam ediyor. Dolayısıyla hani belki biraz Özel'in performansı, Cumhuriyet Halk Partisi'ni de biraz yorumlayarak bu turda da muhalefeti de biraz konuşalım. Ne dersiniz diye bırakayım size sözü.
Ben belki bir iki noktaya geri dönebilirim ve sorduğun soruları da bağlayabilirim Senem. Belki söylediği birkaç şey üzerinden devam etmek istiyorum. Birincisi pazarlık alanı. Buna katılıyorum. Yani Erdoğan'ın şu anda normalleşme dediği, işte diğer aktörlerle ve diğer partilerle bir araya gelme isteği kesinlikle MHP ile yaşadığı sıkıntıların da bir uzantısı olabilir. Şöyle ki şimdi hali hazırda kurulmuş bir Cumhur İttifakı var ve Cumhur İttifakı çok kutuplaştırıcı bir yerde duruyor. Bunu zaten tespit ediyoruz ve 2023 seçimlerinde kazandırdı o kutuplaştırma siyaseti. Burada bir iki noktaya temas etmek lazım. Şimdi içeride yaşanan ve Erdoğan'ın aslında genel olarak 22 yıllık iktidarına baktığımız zaman içeride yaşanan sıkıntıları aşmak için, yani kendi kurduğu koalisyonlar içerisinde yaşadığı sıkıntıları aşmak için başka oyunlar kurduğunu da görüyoruz ve şu anda tam da bunu gözlemliyor olabiliriz. Şimdi CHP ile konuşmak, CHP ile bir araya gelmek aynı zamanda MHP'ye de bir mesaj niteliği içeriyor olabilir. Aynı zamanda o pazarlıkların yeniden başlaması ve hani CHP'ye verilebilecek bir işte siyaseten herhangi bir sözün, vaadin karşılığında da işte CHP desteği alınabilir. Veyahut da daha önceden bunu Kürt hareketiyle de yaptığını gördük Erdoğan'ın. Yani işte Erdoğan sürekli kendi koalisyon ortaklarını ve beraber siyaset kurabileceği ortakları sürekli değiştirebilen, değiştirme ihtiyacı duyduğunda da onu rahatlıkla yapabilen bir siyasetçi. Şimdi bu tam da öyle bir dönem olabilir. MHP'li yaşadığı, içeride yaşadığı bir takım sıkıntılar ki bunları senin söylediğin gibi farklı farklı yerlerde görüyoruz. Yargıda görüyoruz, işte polis teşkilatında görüyoruz, işte mafya siyaset ilişkilerinde görüyoruz vesaire. Şimdi onların ötesine geçtiğimiz zaman belli ki içeride bir takım sıkıntılar var. Yani çok da fazla dışarıya belki taşmıyor. Çok daha büyük problemler yaşıyorlar içeride. Ama bu normalleşme, yeni anayasa, işte CHP'nin tekrardan belki bu siyasi alanı döndürülebilmesi, Özgür Özel'in bu şekilde parlatılması, hatta ki bence onun başka sebepleri de var. Özgür Özel'in bu şekilde siyaseten yer bulması belki de Erdoğan'ın kendine yeni pazarlık yapabileceği ortaklar arayışını da meşrulaştıran bir işlev görüyor. Şöyle ki şimdi Özgür Özel'in daha fazla iktidar yanlısı medyada çıkıyor olması ve onun bir şekilde olumlu resmediliyor olması aslında Erdoğan'ın önümüzdeki dönemde yapabileceği pazarlıkları da önceden meşrulaştırıyor olacak. Şimdi o pazarlıklar gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi? Muhalefet bu konuda veyahut da Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda nasıl bir tavır takınır, nasıl bir siyaset izler onu bilmiyoruz. Ama belki bir anlamda bu medyanın CHP'ye daha yakın ve sıcak yaklaşıyor olması, özellikle Özgür Özel şahsında bir daha önce yaşanmış olan kutuplaşma siyaseti ve düşmanlaştırma siyasetinden uzaklaşma ve AKP seçmenine yeni bir resim çizebilme olarak değerlendirilebilir. Şimdi burada pazarlık alanı ve yeni ortaklar arayışı olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Yani şu anda kutuplaşmadan uzaklaşma Erdoğan'ın kendini MHP'ye mecbur değilim noktasına getirdiğini, ümit ettiğini düşünüyorum. Ve işte önümüzdeki dönemde benim başka ortaklarım, siyasi ortaklarım da olabilir. Eğer onlarla belli bir zeminde bir araya gelirsek neden olmasın? Belki üç tane kırmızı, iki kırmızı çizgiden bahsedeyim. Ben üçüncü kırmızı çizgiyi ekleyeceğim ve bu bence her şeyi biraz daha karmaşıklaştırıyor. Erdoğan'ın başkanlık sisteminden vazgeçeceğini düşünmüyorum. Bence üçüncü kırmızı çizgisi de o. Yani Kürt siyaseti, bilmiyorum belki belediyelerin ikinci kırmızı çizgi midir emin değilim. Onu ayrıca tartışabiliriz. Kürt siyaseti konusunda aynı fikirdeyim. Ama ikinci veya üçüncü kırmızı çizgi nasıl sayarsanız bence başkanlık sistemi. Yani Erdoğan'ın başkanlık sisteminden vazgeçme ihtimali çok düşük. Çok zor edindiği bir değişim oldu o. Senelerce üzerinde durduğu ve istediği bir değişiklikti. Çok zor koşullarda pek çok fırsatın bir araya gelmesiyle gerçekleştirdiği bir değişimdi. Ben başkanlık sisteminin bu haliyle Erdoğan'ın işine yaradığını düşünüyorum ve o sistemi değiştirmek az da olsa dönüştürmeye belki okeydir ama ciddi bir şekilde revizyonuna veyahut da parlamenter sistemi geri dönüşe evet deme ihtimalini çok düşük görüyorum. Şimdi orada tabii pazarlık alanı da bir anlamda değişiyor. Yani buna evet diyecek kaç tane siyasi parti var muhalefet arasında? Bu önemli bir soru. Cumhuriyet Halk Partisi buna okey der mi? O önemli bir soru. Ve ikinci noktada, yani Erdoğan'ın kırmızı çizgilerine ek olarak yapmak istediği ve taktiksel olarak tanımladığım şey, bence Erdoğan'ın zaten şu anda kendi şahsında giderek ama yavaş olarak düşen oy oranı, burada belki aynı fikirde değilim, bir fikir ayrılığı yaşıyoruz. AKP'nin oylarının düşmüş olması veyahut da yerel seçimlerde AKP'nin belediyeleri kaybetmiş olması Erdoğan'ın da kaybettiği anlamına bence gelmiyor. Çünkü Erdoğan 2023 Mayıs seçimlerinde birinci turda %49, ikinci turda da %52 oyunu aldı. Şimdi başkanlık sisteminde olduğumuz için AKP'nin oyuna, sadece AKP'nin oyuna bakmak bence bizi yanıltıcı bir yere götürür. AKP parti olarak çok ciddi zarar gördü. Bunun bir kısmı aslında Erdoğan'ın yürüttüğü siyasete bağlı olarak gelişiyor. Erdoğan kendisi güçlendikçe partisi zayıfladı. O anlamda başkanlık sistemi partinin de ciddi olarak yaralanmasına ve zayıflamasına sebep oldu. Şimdi başka sebepler de var tabii partinin zayıflaması açısından. Fakat kendisi bir koalisyon kurduğu sürece ve koalisyon ortaklarıyla bir pazarlık yapabildiği sürece Erdoğan iktidarda kalmayı da bir şekilde başaracaktır. Fakat birinci turda seçilmemiş olması Erdoğan'ı ciddi olarak düşündürdü kanısındayım. Şu anda anayasa tartışmalarında bağlayacak olursak veyahut da bu yumuşama, yeni ortak arama, yeni pazarlık imkanları yaratma noktasına gelecek olursak, burada bence Erdoğan'ın en önemli ajandası seçim sistemi. Seçim sistemini bir şekilde değiştirip, başkanlık sistemini değiştirmeden seçim sistemini değiştirip, ki anayasa tartışmaları bence bir noktada oraya gidiyor. Seçim sistemini değiştirip çoğunlukla değil, çoğunluk oyuyla seçilme niyetinde olduğunu düşünüyorum. Yani geçmişe baktığımız zaman, şimdi bir sonraki turda anayasa tartışmalarını konuşuruz. Şimdi taktiksel dememin sebebini açıklıyorum. Geçmişe baktığımız zaman Erdoğan çok uzun süredir, belki hatta iktidara geldiğinden bugüne yeni anayasa konuşuyor. İşte 80 ihtilalinin, askeri yönetimin vesaire sisteminin yazdığı anayasayla yaşamamız bizim ayıbımızdır diyor 20 küsür senedir. Şimdi bunu uzun süredir gündemde tutan bir siyasetçi seçim dönemlerinde işte mutlaka AKP'nin kendi parti platformuna veyahut da seçim beyannamesine giren bir mevzu bu. Sürekli bir anayasa, yeniden anayasa yazma. Şimdi 20 senelik yönetime baktığınız zaman gerçekten de o gündemin önemli bir parçasını oluşturuyor. Ama şey tartışması çok ilginç. Yani bu ne kadar, yeni anayasanın ne kadar amaç ve ne kadar Erdoğan'ın siyaseti için bir araç, onu görmemiz lazım. Ben çoğunlukla evet, Erdoğan'ın samimiyetle yeni bir anayasa yazmak istediğini düşünüyorum. Baştan sona kendi yeni anayasasını yazmak istediğini düşünüyorum. Ve o anayasanın da özellikle belki de sembolik olarak 80 ihtilalinin üstünde Erdoğan'ın döneminde yazılmış bir anayasa olması bence onun açısından çok kıymetli. Fakat aynı zamanda da bu bir araç. Yani yeni pazarlıklar kurabilmek için, yeni koalisyonlar yaratabilmek için, kendi istediği, gitmek istediği siyasi noktaya ulaşabilmek için yeni koalisyon ortaklarını bulabileceği bir pazarlık süreci, anayasa süreçleri. Anayasayı yeniden yazma, yeniden yaratma süreçleri. Şimdi ve çok uzun zamandır da devam ediyor. Yaşı yetenler hatırlayacaktır. 2007 seçimlerinde Erdoğan'ın gene AKP'nin de o dönemde çok güçlü bir yeni anayasa yazma şeyi vardı, arzusu vardı. Hatta o dönem rahmetli hocamız Ergün Özbudun'un kurduğu bir takım oturmuştu ve çok bayağı progresif, daha liberal bir anayasa taslağı da oluşturmuştu. O anayasa taslağının akıbetini de hatırlayanlar olacaktır. O dönemde o tartışmalar uzun süre devam etmişti ve ondan sonra o taslak hiç olmamış gibi rafa kaldırıldı ve yerine sadece başörtüsünden ilgili değişiklikler yapıldı. MHP'nin desteğiyle anayasa o şekilde değiştirildi ve biz o taslağı bir daha görmedik. Sonra tekrar 2011 seçimlerinden sonra bir anayasa tartışması başladı. O anayasa tartışmalarında işte tekrardan bu sefer daha geniş bir katılımla pek çok siyasi parti, bunun içinde CHP de vardı, o zaman HDP de vardı, hep beraber bir araya geldiler. İşte pek çok maddede anlaştılar. Hatta hatırlamıyorum tam olarak, belki 60-70 maddede anayasa maddelerinde okeydiler. Herkes hemfikirdi. Sonra o taslağı ne oldu? O da tamamıyla ortadan kalktı. Çünkü Erdoğan'ın istediği bir şey vardı, oradan almak istediği başkanlık sistemi. Başkanlık sistemini alamayacağını anladığı anda işte o ortakla çalışma, bu ortakla çalışma, o pazarlıklar olmadı, bu pazarlıklar olmadı. Ve en sonunda başkanlık sistemi nasıl geldi Türkiye'ye? 2017 referandumuyla o eski taslak tamamıyla yine rafa kaldırıldı. Üzerinde çalışılan taslak rafa kaldırıldı ve yepyeni bir sistem, tamamıyla Erdoğan'ın ve yeni ortağı MHP'nin beraber bir araya getirdiği bir yine yamalı bohça Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Şimdi ben burada tekrardan aynı oyunu bir kere daha izlediğimizi düşünüyorum. Burada Erdoğan'ın gitmek istediği, yapmak istediği değişiklikler var. En önemli değişiklik bence seçim sistemi. Bu seçim sistemi ve bu sistemle bir, Erdoğan MHP'ye çok fazla bağlı kalıyor. İkincisi, yani ona çok fazla ihtiyaç duyuyor. İkincisi de seçimi kazanmak için. İkincisi de biraz daha kendini özgürleştirmek ve o çok yukarıda kurdukları o seçim eşiğini biraz aşağı indirmek. Çünkü her ne olursa olsun Erdoğan'ın karşısında belki şimdi bu belki bu şey biraz polemik yaratacak ama şey de çıksa, Mansur Yavaş da çıksa, Ekrem İmamoğlu da çıksa, Erdoğan çok güçlü bir lider ve önümüzdeki birkaç sene içerisinde özellikle de ekonomik performansı topladığı takdirde Erdoğan'ın seçimi farklı bir seçim sisteminde kazanma şansı, başkanlık için söylüyorum, milletvekili seçimleri için söylemiyorum, başkanlık seçimini kazanma ihtimali çok yüksek. Eğer çoğunluk oyundan çoğunluk oyuna dönersek. İşte o zaman gene kutuplaşma siyaseti döner, işte karakter şeylerine gireriz vesaire falan. Bu farklı bir şeye tekrardan geri döneriz. Yani bu gidip gelip şeylerimiz var ya, döngülerimiz var ya, oraya geri döneriz. O anlamda ben buradaki amacı tekrardan taktiksel olarak Erdoğan'ın yapmak istediği değişiklikler olduğunu düşünüyorum. Ve o değişikliklere ulaşabilmek için de yeni pazarlık ortaklarına ihtiyacı var. MHP burada onun için doğal bir ortak değil. Pek çok başka siyaset için evet, ama burada MHP o seçim eşiğini aşağıya düşürmek istemeyecektir. Çünkü o MHP'nin Erdoğan üzerindeki etkisini düşürür. O anlamda Erdoğan'ın yeni bir ortağa ihtiyacı var. O pazarlık alanını açmaya çalışıyor. O anlamda da taktiksel. Şimdi muhalefetin ne yapabileceğini Berk'e bırakacağım. Çünkü o çok daha fazla kafa yoruyor muhalefete. Ben çok fazla ilgilenmiyorum muhalefetle deyip noktalayayım.
Teşekkür ederim hocam. Buyurun hocam, soruyu sordu Şebnem Hoca zaten. Bir sürü de şey anlattı. Eminim ekleyecekleriniz, katılmadıklarınız vardır, söz sizde, buyurun.
Yo, aslında Şebnem'in yorumlarına büyük oranda katılıyorum. Dolayısıyla onu söyleyerek başlayayım. Katılmadığım, daha böyle nüans olarak kabul ettiğim böyle 2-3 ufak nokta var. Belki onları söyleyerek iktidar analizi yapıp hemen akabinde muhalefet tarafına bakabilirim. Ya öncelikle tabii ki yerel seçimlerin dinamiği genel seçimlerden farklı oluyor ve sadece Türkiye'de değil başka ülkelerde de aslında daha ortada yer alan, daha pragmatik, performans bazlı oy kullanan seçmenlerin yeri geldiğinde iktidarı denetlemesi için, dengelemesi için ya da iktidara mesaj vermek için yerel seçimleri kullandığını biliyoruz ve Türkiye'de de aslında sanırım 84 ve 2004 yerel seçimleri dışında genelde iktidar partisi seçimi kazandıktan hemen sonra yapılan yerel seçimlerde oyunu düşürdü. O başarıyı muhafaza edemedi. Dolayısıyla hani o yönüyle çok şaşırtıcı bir durum yok ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oy oranı artık %30'larda seyrediyor. Hatta yavaş yavaş 35'in altına düşüyor. Zaten geçtiğimiz genel seçimlerde de %35'ti. Bu sefer daha da altında. Yani tabii ki bu oy oranı Erdoğan'ın oy oranı değil. Erdoğan'ın oy oranı bunun çok üstünde. En azından %40'ların yani %40'larda olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla hani bu noktada Şebnem'e katılıyorum. Şebnem'den farklı düşündüğüm nokta, bir kez ne olursa olsun Erdoğan'ın AKP genel başkanı olduğunu düşünecek olursak bu kadar ağır bir yenilgide, yani yenilgiden Erdoğan'ı tamamen ayırmak mümkün değil. Yani bu Erdoğan'ın kendi şahsi yenilgisi olmasa bile Erdoğan açısından çok büyük bir siyasi yenilgidir. Yani burada sadece İstanbul, Ankara'nın ikinci defa kaybedilmesinden bahsetmiyoruz. Yani artık neredeyse seçmenlerin %70'i muhalif belediye başkanlarının yönettiği illerde yaşıyorlar ve sadece büyük şehirleri kaybetmekte kalmadı. Birçok Anadolu kentinde de, yani Cumhuriyet Halk Partisi Ege bölgesinin tamamını aldı. Karadeniz'de hatırı sayılır sayıda il kazandı. İç Anadolu'da hakeza öyle. Hatta işte Adıyaman gibi, Kilis gibi, yani normal şartlarda hiç varlık gösteremediği yerlerde bile seçim kazandı. Ama yani Erdoğan'ın AKP sadece CHP kaybetmedi. Yeniden Refah Partisi'ne 2 il kaybetti. Sivas'ı Büyük Birlik Partisi'ne kaybetti. Yani aynı anda MHP'ye, BBP'ye, Yeniden Refah Partisi'ne, CHP'ye kaybeden bir parti görüntüsü var. Şimdi Erdoğan'ın o Kemal Kılıçdaroğlu'yla daha önce yaptığı polemiklerde, ya benim partim birinci parti olmazsa ben siyaseti bırakırım, sen bırakır mısın diye bir ortaya hep iddia koyduğunu da görüyoruz. Buyursun bıraksın o zaman siyaseti, yani artık partisi birinci parti değil. Ve anket sonuçları da şu an gösteriyor ki işte Metropol'ün yakın zamanda açıkladığı bir anket var. Ama başka anket şirketleri de yarın parlamento seçimi yapılsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin AKP'nin önünde yer aldığını gösteriyor. Yani dolayısıyla burada Erdoğan açısından bence çok sıkıntılı bir siyasi tablo var. Hani bu yönüyle bir tık, yani bir miktar Şebnem'den daha farklı düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldığında tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı 40'larda seyredecektir. Ama ekonomik tablo, AKP'nin zayıflaması, belediyelerin CHP'nin elinde olması ve artık Erdoğan'ın giderek yaşlanması nedeniyle eski kampanya performansının olmaması yüzünden açıkçası o kampanyada çok zorlanacağını düşünüyorum. Yani tabii ki seçimi kaybeder gibi bir analiz yapamam ama artık açık bir favori olmadığını ve özellikle Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu karşısında zorlanacağını söylüyor. Yani şu ana kadar Şebnem'in yaptığı yoruma yani burada iki şerh düşeyim. Onun dışındaki bütün analizlerine katılıyorum. Yani özellikle anayasa tartışmaları konusunda bence de Erdoğan açısından anayasa tartışmalarının belki üç önemli amaca hizmet ettiğini söyleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi, Şebnem bunu zaten çok güzel bir şekilde özetledi. Genelde anayasa tartışmaları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisinin yeni bir koalisyon kurar ve siyaseti şekillendirir. Burada da benzer bir strateji güdecek ve büyük bir ihtimalle bu anayasa tartışmaları da uzun süre devam edecek. Dolayısıyla mecliste işte küçük sağ partilere el uzatma, onları koopte etme yöntemi olarak kullanabilir. Yeri geldiğinde kaynak dağıtarak İyi Parti'yi yanına çekme vesilesi yapabilir. Ben CHP'den ve büyük oranda da DEM Parti'den bu konuda çok bir taviz geleceğini, Erdoğan'a bir destek geleceğini düşünmüyorum ama en azından sağ partileri bir araya getirme yöntemi olarak bunu kullanabilir. Ama tabii bunun ötesinde Erdoğan bu sayede gündemi de değiştirmiş oluyor. Yani biz seçim çok ağır, AKP'nin aldığı çok ağır seçim yenilgisinden sonraki iki ay boyunca neredeyse büyük oranda anayasa tartışmalarını, işte bu görüşmeleri, normalleşme sürecini tartıştık. Halbuki AKP'nin bir türlü ekonomiyi toparlayamamasını, ağır krizlerle mücadele etmesini, kendi içinde ciddi zafiyetler yaşamasını, emniyetteki skandalları, yani bunları yeterince konuşamıyoruz. Dolayısıyla biraz gündemi de açıkçası değiştirmiş oluyor. Ve anayasa tartışmaları kapsamında ben hani burada Şebnem'e katıldığımı söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asıl hedefinin bir kez iki dönem sınırını kaldırmak olduğunu, Cumhurbaşkanlığı seçim kuralının %50+1'den hani plurality dediğimiz en yüksek oyu alan kişinin belki ilk turda seçildiği bir seçim sistemini yürürlüğe koymak istediğini düşünüyorum ve bunun üstünden belki bir tartışma yürütecektir. Yani tabii MHP şerh düştüğü için şu ana kadar bunun bir gerçekleşme ihtimali ortaya çıkmadı. Önümüzdeki dönemde de ben kolay kolay değişeceğini düşünmüyorum ama MHP'de yaşanabilecek, Devlet Bahçeli'nin bir sağlık sorunu yaşaması, MHP'deki bazı değişiklikler, yanına İyi Parti ya da diğer sağ partileri alıp bu konuda baskı yapması gibi düşük ihtimal görsem de en azından oradan zorlayabileceği bir alan var. Ve tabii özellikle şu ana kadar aslında ben Şebnem gündeme getirir diye düşünüyordum. Yeniden Refah Partisi'ne kaybettiği oyları geri çekmek için belki daha muhafazakar bir anayasa yaratma hedefiyle yola çıkabilir. Yani sadece seçim sistemi değil, aynı zamanda işte güçlü aile tartışmasını açabileceği, belli meselelerde kişi hak ve özgürlüklerini daha da sınırlayabileceği, laiklik politikasını daha da zayıflatacağı, çok daha muhafazakar bir anayasa önerisini gündeme getirebilir. Bunun geçmemesi durumunda bile en azından yeniden Refah Partili seçmenlere doğrudan seslenebileceği bir imkan sağlamış olur. Ben dolayısıyla bunun üstünden yürüyecek bir anayasa tartışması olduğunu düşünüyorum. Açıkçası Şebnem'in önerdiği üçüncü kırmızı çizgi olarak başkanlık sistemini değiştirmeyeceği analizine aynen katılıyorum. Ben özellikle İyi Partili bazı siyasetçilerin bu konuda analizden ziyade bir temenni olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kaybedeceğini düşünürse parlamenter sisteme geçeceği iddiasını içi boş olduğunu düşünüyorum ve böyle bir gelişme beni açıkçası çok şaşırtır. Öncelikle daha seçimlere 4 sene varken 2024 yılında böyle bir öneriyle karşımıza gelmesini hiç beklemiyorum. Hani en kötü 2027'de falan belki bir emniyet şubabı olarak gündeme gelebilir. Ona bile pek ihtimal vermiyorum çünkü eğer anketler doğruysa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kazanmakta zorlanacağını geçiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi eğer birinci parti olmayacaksa parlamenter sisteme geçiş durumunda bile AKP iktidarını devam ettiremeyecek ki zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık sisteminin geçmesindeki temel faktörlerden biri Erdoğan'ın CHP ile kendisi arasında ikili bir yarışa zorlayıp partileri bütün muhafazakar ya da sağ seçmeni kendi arkasında toplama hedefi vardı ve aslında bu yönüyle de başarılı oldu. Belki giderek Erdoğan'ın oyu biraz düşüyor ama şimdi Türkiye siyasetinde parlamenter sistemin ne kadar kırılgan olduğunu düşünecek olursak, hükümetlerin AKP iktidarı altında bile, yani değil mi, en uzun süreli AKP iktidarı 4 sene sürdü, 4,5 sene sürdü. Yani hükümetler çok sık değişiyordu Türkiye siyasetinde. Zaten koalisyon hükümetleri daha da sık bir şekilde değişiyordu. Biz 2016'dan beri ya da işte 2018'de geçtik diyelim ama de facto 2016'dan beri adeta aynı iktidarın sürdüğünü görüyoruz. Ve buradan MHP'ye de çok kısaca bağlamış olayım. Cumhur İttifakı, Cumhuriyet tarihinin en uzun soluklu, en istikrarlı, başarılı derken politika başlıkları anlamında söylemiyorum. Kendini devam ettirme anlamında en başarılı koalisyon hükümeti oldu. Ve o nedenle ben Cumhur İttifakı'nın dağılacağını hiç sanmıyorum. Ve zaten MHP'nin örneğin daha önce AKP Gülen İttifakı'nın dağılma sürecinden farklı olarak Gülen hareketine nazaran bazı avantajlara sahip oldum. Bir kez Gülen hareketi siyasi bir partiye evrilmemişti. MHP'nin %10'luk bir oyu var, tabanı var, bir hinterland'ı var. İktidar dışında kalması durumunda iktidarı çok net bir şekilde eleştirme imkanı var. İyi Parti'ye dönük hamleler yaparak orada bir milliyetçi cephe kurma ihtimali var. Emniyet içinde çok ciddi bir örgütlendiğini biliyoruz. Dolayısıyla Erdoğan açısından MHP'yi kaybetmek, yanına bir artık böylesine büyük bir ortak getiremeyeceği için gerçekten bir felaket senaryosu olur. Dolayısıyla muhalefetin, lafı biraz uzattığımın farkındayım, en azından muhalefete dair de bir şeyler söylemiş olayım. Çünkü bence o önemli bir mesele. Bir kez muhalefetin bunun bilincinde olması gerekiyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taktiksel hamleler yaptığını, samimi bir normalleşme süreci yürütmeyeceğini ve ne olursa olsun iktidarda kalmak için bazı değişiklikler önereceğini fark etmesi gerekiyor. Ve o nedenle bu normalleşme sürecini CHP kendi lehine olacak şekilde kullanması lazım. Yani bu ne olabilir? Bir kez o normalleşme süreci kapsamında iktidar medyası üstünden mümkün olduğunca AKP seçmenine seslenmek ve ülkeyi kutuplaştıranın kendisi olmadığını ve aslında samimi olarak ülkeyi yönetmek için CHP'nin öneriler getirdiğini ve yeri geldiğinde Erdoğan'la da bu önerileri tartışabileceği mesajını vermesi lazım. Ama eğer ama bu normalleşme sürecinin 2015 Haziran seçimi sonrası istikşaf, CHP ile AKP arasındaki istikşafi görüşme tiyatrosuna da dönmemesi gerekiyor. Yani CHP'nin yeri geldiğinde eğer bu süreç bir yere gitmiyorsa, somut olumlu bir etki yaratmıyorsa fişi çekebilmesi, iktidarı doğrudan eleştirebilmesi, iktidara dönük talepkar olabilmesi gerekiyor. Öteki türlü eğer bu süreç uzun süre devam ederse, otoriter bir rejim altında da yaşadığımızı düşünecek olursak Erdoğan'ın her türlü sert hamlelerini de CHP örtük bir şekilde kabul etmiş olur. Yani işte protestolara dönük polis eylemleri, Kürt siyasi hareketine dönük çok sert hamleler. Bunlar aynen devam ederken bu normalleşme süreci aylarca devam edecek olursa bu açıkçası Erdoğan'ı meşrulaştıracak bir hamle olur. Erdoğan kemer sıkma politikaları takip ederken CHP'nin bu konuda yeterince eleştirel bir çizgi takip edememesine yol açır. Dolayısıyla burada bence hani o gündeme gelen müzakere mücadele dengesi hassas bir denge. Onu iyi gütmesi gerekiyor. Yani müzakere bir mücadele yöntemidir. Siz önce müzakere edersiniz. O müzakere bir yere varmıyorsa giderek sertleşen bir şekilde mücadele edersiniz. Ve o seçmenler nezdinde daha meşru bir hale gelir. CHP'nin bunu bence tayin edebilmesi gerekiyor. Bunu tayin ederken kendi içinde eğer bölünmeler ortaya çıkarsa, bu sadece aday tartışmaları anlamında değil, ideolojik bölünmeler olabilir, belediyeler arasında bölünmeler olabilir, örgüt kavgaları olabilir. O tabii CHP'nin elini biraz zayıflatır. Dolayısıyla burada partinin bir birlik olması ve bunun üstünden AKP'yi zorlaması önemli olacaktır. Ve tabii belediyelerin elini kolunu bağlayan bir adım attığında da CHP'nin, yani Erdoğan böyle bir adım attığında CHP'nin çok sert bir buna tepki vermesi gerekiyor. Çünkü CHP eğer iktidara gelecekse bu belediyeler üstünden olacak. Belediyelerdeki hizmetlerini ulusal ölçekte de yapabileceği mesajını vermesi üstünden olacak. Bunun için de performans meşruiyeti çok önemli. Burada hassas bir denge var. Umarım CHP bunu gözetir.
Teşekkür ediyorum. O zaman toparlayalım biraz isterseniz bu son turda. Neleri konuştuk, neleri konuşmadık, neler eklemek istersiniz? Sanki hocam biraz Şebnem hocam anayasa açmak istiyordu. Buyursun diyeyim, sözü ona bırakayım. Ne söylemek ister bu son turda? Sonra belki hocam kapatsın yayını.
Anayasayı aslında konuştuk çokça. Şimdi Erdoğan'ı dinlediğiniz zaman Erdoğan sürekli mesela işte demokratik hak ve özgürlüklere riayet eden bir anayasa istiyoruz diyor. Demokrasi konusunda çok ciddi ilerlemeler kaydettik ama henüz orada değiliz diyor. Şimdi genel olarak siyaset bilimcilerin takip ettiği sürece baktığımız zaman Erdoğan'ın söylediklerinin tam zıttı bir yerdeyiz aslında. Türkiye demokratikleşmeyi bir kenara bırakın, son derece otoriterleşmiş bir ülke. Özellikle de son 10-15 senede ciddi bir otoriterleşme yaşandı. Şimdi Erdoğan'ın demokrasiden ne anladığı bence önemli burada. İnsan hakları dediği zaman, işte özgürlükler dediği zaman kime hak, kime özgürlük dediğini sorgulamak gerekiyor. Aynı zamanda mesela bunu şeye de bağlayabiliriz. Erdoğan'ın zihnindeki vatandaş profili, Erdoğan'ın zihninde kimin hakları olduğu, kimin haklarının olmadığı ve demokrasi anlayışını irdelemek istiyorsak mesela işte bir takım konuşmalarına bakıyorsunuz. O konuşmalarda Erdoğan şunu söylüyor. İşte biz geldiğimizden beri hiç kimsenin hakkına, hayat tarzına müdahale etmedik. Sadece teröristlerin hayatını zorlaştırdık ve onları cezalandırdık. Şimdi bunu dediğiniz zaman son derece popülist bir yerden geliyorsunuz ve bu popülist çerçeve içerisinde ülkeyi ikiye bölüyorsunuz. Artık nasıl bölüyorsanız yüzdeler açısından. Bir kısmı işte benimsediğiniz makbul vatandaş, geri kalan kısmı da terörist olarak tanımlayabileceğiniz hakkının olmaması gerekli. Hiçbir hakka ve hukuka layık olmayan insanlar, hatta vatandaş bile değiller, teröristler. Şimdi Erdoğan'ın demokrasi anlayışı bunun üzerine kurulu olduğu için Erdoğan demokrasi ve insan haklarından bahsettiği zaman aslında kastı onu destekleyenlerin hakları ve özgürlükleri oluyor. Ve o sınırlar içerisinde yaşanan demokratik yaşam oluyor. Onun dışında daha liberal olarak tanımlayabileceğimiz farklı seslerin ve ideolojik yapıların bir araya gelebildiği ve aynı hakları ve özgürlükleri yaşayabildiği bir demokrasi anlayışına sahip olmadığını düşünüyorum. O anlamda Erdoğan bu anayasa sürecinde her ne kadar bu kelimeleri kullanıyor olsa da onların altında yatan anlamı biraz daha irdelemek, eşelemek gerek kanısındayım. Ve zaten bence önümüzdeki süreçte bunu çok net olarak göreceğiz. Yani bunun bir taktiksel bir süreç olduğunu, aynen belki söylediği gibi bir takım daha büyük bir belki meselelerden gündemi uzaklaştıran, onları konuşmamızı engelleyen ve Erdoğan'ın istediklerini konuşmamızı sağlayan bir süreç bu bence. Ve biraz şüpheci yaklaşıyorum ama önümüzdeki aylarda da göreceğiz. Bir nevi yeni bir gene siyasi alanı açıyor Erdoğan, pazarlık alanı açıyor. Kendisi için ortakları ararken aynı zamanda da gündemi belirlemiş oluyor. O gündemin içerisinde de bence çok net göreceğimiz şey bu Erdoğan'ın kullandığı kavramların içinin tahmin ettiğimiz veyahut da liberal açıdan baktığımız şekilde tanımlanmadığını, o şekilde doldurulmadığı, tam tersi çok daha popülist bir yerden geldiği olacak. Burada tabii muhalefeti çok zor bir süreç bekliyor. Belki söylediklerine katılıyorum. Biraz önce ilgilenmiyorum dedim ama aslında ilgileniyorum. Biraz daha belki uzaktan bakıyorum diyelim. CHP'nin içi, yani hatta bu Özgür Özel'in parlatılması, işte daha fazla airtime alması vesaire konusuna da gidiyor. Önümüzdeki süreçte ben Erdoğan'ın genel bir taktik, yani siyasi taktiği olan böl parçalı yönetim biraz daha böyle CHP içi siyasete ulaşacağını, oralara erişeceğini, hatta en azından yani belki de amacın, nihai amacın olduğunu düşünüyorum. Belki bu medyanın Özgür Özel'i biraz daha ön plana çıkarmasının şeylerinden biri olabilir. Hatta geçtiğimiz birkaç hafta içerisinde böyle tartışmalar olmuştu. Özgür Özel ona güzel bir nokta koydu. Bundan sonra CHP'nin adayının kim olacağı konusunu şimdiden tartışıyor olmamız çok enteresan. Yani işte 2028 seçimlerinde neden şimdiden tartışıyoruz biz bunları? Çünkü belli ki siyasetin bir kısmı bunun üzerine kurulacak. işte CHP'nin içerisinde 3 aday ihtimali var. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Özgür Özel olabilir. Bundan sonra işte onların arasında işte bir çatışma yaratarak, bir sürtüşme yaratarak veyahut da bir ayrışma yaratarak bence Erdoğan burada yükselen trendi, CHP'nin yükselen trendini durdurmak veyahut da belki de geriye döndürmek isteyecektir. Ben yine de bir noktaya daha temas etmek istiyorum. Berk'in söyledi bu belediyelerin önemine katılıyorum. Şöyle ki Erdoğan da kendisi yani AKP'nin öncesinde de zaten Refah Partisi'nin başarısı, daha sonra da AKP'nin başarısı çok ciddi oranda belediyedeki performansına bağlıydı. Şu anda bile hala bakıyoruz. Zaman zaman seçim dönemlerinde belki de genel olarak işte Erdoğan İstanbul'daki çok yüksek performansı, belediye başkanlığındaki yüksek performansı hala Erdoğan'ın liderliğinin temel noktalarından biri. Şimdi ve AKP'de genel olarak millete hizmet üzerinden, halka hizmet üzerinden kendini tanımladığı için tabii ki belediyeler çok kıymetli. Onları kaybetmiş olması veyahut da iyi performans sergilemiyor olması da önemli. Aynı şekilde CHP'nin çok önemli bir fırsat yakaladığını düşünüyorum. Ve o fırsatı iyi değerlendirirse buradan evet CHP demek ki üç koyunu güdemeyen bir parti değilmiş. Belediyeleri bu kadar iyi yönetiyorsa ve özellikle iki dönem, bir dönem değil, ikinci döneme de başladılar. İki dönem iyi iş çıkarıyorlarsa o zaman neden olmasın sorusunda pek çok seçmen kendi kendine soracaktır ve sandıktaki tavrını da bu şekilde değiştirebilir. Fakat yerel seçim dinamikleriyle genel seçim dinamikleri gerçekten de birbirinden çok farklı. Yani şimdi yerel seçimde bir belediye başkanı seçmekle genel seçimde bir başkan seçmek bence seçmen gözünde, ki Türkiye'deki seçmenin ben çok olgun bir seçmen olduğunu düşünüyorum. Pek çok daha böyle eleştirel bakış açısına rağmen çok olgun bir seçmen olduğunu düşünüyorum ve bu ayrımları çok net bir şekilde yapabildiğini düşünüyorum. Başkanlık ki bence 2023 seçimleri sonuçlarıyla 2024 seçim sonuçlarında çok net gördük o farklı görüşü, farklı anlayışı. Belediye başkanlığı için yapabileceği o serbest tercihi genel seçimlerde başkanlık seçimi için yapamayabilir. Belki mecliste yapabilir bunu. Kesinlikle mecliste gösterebilir. Ki nitekim AKP'nin oyları da bence o yüzden düşüyor. Özellikle de Cumhur İttifakı'nın diğer bileşenlerine çok rahat bir şekilde kayabiliyor seçmen. Ama o çizgiler içerisinde kaydığı için kendini kötü hissetmiyor. Belediye başkanı seçmek başka bir şey. Tabii orada muhalefet bu ayrımı nasıl aşacak? Genel seçimlerde bir cumhurbaşkanı seçme noktasına nasıl getirecek? Önümüzdeki senelerde bunu çok net göreceğiz. Ama burada ben gene de Erdoğan'ın ciddi bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Son olarak da şeyi söyleyeyim. Belki katılıyorum. Yani bu parlamenter sisteme özellikle de şu noktada dönmek Erdoğan'ın bence siyasi intiharı olur. Bakıyorsunuz işte yeni gelmiş anketlere vesaire veyahut da en son belediye seçimlerine AKP ikinci partiyken şu anda AKP genel başkanı olarak parlamenter sisteme geri dönmek demek Erdoğan için bütün gücünü vermek kadar aynı zamanda da resmi bir koalisyona da dönmek oluyor. Yani koalisyon hükümeti kurmak zorunda ki ikinci parti olacaksa kendi partisi o koalisyonu kurma görevini bile almayacak ilk etapta. CHP birinci parti olacaksa o zaman CHP alacak koalisyon kurma görevini. O anlamda parlamenter sistemin gerçekten de masada olmadığını düşünüyorum. Bu koşullarda mümkün değil. Belki Erdoğan'ın ve AKP'nin biraz daha güçlü olduğu bir dönem olsaydı bu ve bu düşüş bu kadar sert olmasaydı AKP açısından olabilirdi. Ama bu şartlarda gerçekten mümkün değil. Şimdi yeniden Refah Partisi'ne hiçbir şey söylemedim.
Olmaz ben, ama lütfen. Lütfen.
Ben, şaşırması doğal. Bir şey söylemememin sebebi ciddi kararsızlıklarım var. Yani şimdi biraz böyle bekle gör noktasındayım. Şöyle ki yeniden Refah'a kaçmış olan %6'lık seçmen Erdoğan için çok önemli. Ama bu belediye seçimleri için bir anlam ifade ediyor. Milletvekili seçimlerinde bir anlam ifade edebilir. Ama gene Cumhurbaşkanlığı seçimlerine geldiğinde o %6 oy Erdoğan'ın rakibine oy verir mi? Hiç zannetmiyorum. Yani bence Erdoğan orada biraz ona güveniyor. Yani şu ana kadar geliştirmiş olduğu kutuplaşma siyasetin uzun vadede de şeyleri olacak. Onun için bir takım etkileri olacak ve olumlu etkileri olacak. Yani %6'lık Refah Partisi seçmeninin verseydi zaten Saadet Partisi'ne verirlerdi. 23 Mayıs 2023 seçimlerinde ve Millet İttifakı iktidar olurdu. O anlamda gene Erdoğan seçmeni kendi bloğu içerisinde defekt etme, Erdoğan'ın yerine, AKP yerine işte yeniden refah verebilme lüksünü görüyor, hakkını görüyor. Ama orada diğer tarafa geçme ihtimalini çok zayıf görüyorum. O anlamda yeniden refahın da elleri biraz bağlı gibi. Yani Erdoğan'dan koparacağı tavizler belki biraz daha düşük kalibreli. Gene taviz alacaktır. Yani ben burada Erdoğan'ın yeniden refah bırakacağını, o %6'lık seçmenden vazgeçeceğini hiçbir şekilde düşünmüyorum. Gene peşinden gidecektir. Onları bir şekilde tavizle bir takım işte sözlerle, vaatlerle kendine bağlayacağını, çekmeye çalışacağını ve yeniden Cumhur İttifakı'na entegre edeceğini tahmin ederim. Ama burada vereceği tavizin çok büyük tavizler olacağını zannetmiyorum. Yani o anlamda biraz daha böyle bekle gör noktasındayım. Çünkü Erdoğan yeniden refah değil, şu noktada CHP'ye dönüyor gibi görünüyor. Zaten bütün bir şey boyunca, program boyunca da bunu konuştuk. Yani o anlamda hani laikliğin biraz daha altını boşalttığı veyahut da çok büyük tavizler verdi işte kadın hakları konusunda vesaire. Onları biraz daha belki ileri bir noktada ve daha düşük bir seviyede göreceğiz. Anayasaya entegre olacak kadar, anayasaya yansıyacak kadar büyük tavizler olacağını düşünmüyorum onların.
Çok teşekkür ediyorum. Hocam buyurun, siz kapatın programı.
Ya yeniden Refah Partisi'nin gerçekten önümüzdeki dönemki performansını ben de çok merak ediyorum ve şimdiden keskin bir yorum yapmak zor olacak. Çünkü sonuçta karşımızda hayli otoriter bir rejim yapısı içinde uzun süredir iktidarda olan bir ve giderek de İslamcı unsurları öne çıkan bir muhafazakar parti var. Tabii ki MHP ile olan ortaklık nedeniyle o biraz daha son dönemde Türk İslam sentezi gibi bir çizgiye evrildi. Ama böylesine bir iktidar varken ona karşı yine İslamcı bir kökenden gelip böyle daha popülist bir muhalif çizgiyi yürütmek gerçekten zor olacak. Yani aslında biz şu ana kadar AKP iktidarında sadece yine o örneğin altını çizmiş olayım. 2009 yerel seçimlerinde Numan Kurtulmuş'un başında olduğu Saadet Partisi'nin, geçen tur Faziret dedim yanlış söyledim, Saadet Partisi'nin o çizgiyi sürdürdüğünü ama uzun vadede sürdüremediğini gördük. Yani işte yerel seçimde %5 aldılar. Ondan sonra bir de kendi içlerinde genel başkan mücadelesi yaşandığı için sonra giderek zayıflayarak tekrar %1'ler seviyesine geldiler. Ama örneğin o yerel seçimde Numan Kurtulmuş'un benimsediği işte siyasete tek yüzükle girdiler. Sonra Karun kadar zengin oldular, Firavun gibi oldular falan gibi. O İslamcı popülist damar bugün yeniden Refah Partisi tarafından biraz üstleniliyor. Bir de tabii Fatih Erbakan, Necmettin Erbakan'ın oğlu olması sebebiyle hem çok tanınıyor, hem çok seviliyor, hem de belli ki örgütle iyi bağları var. Yani bu bir fırsattır. Bunu kullanması durumunda yeniden Refah Partisi'nin bir de 500,000'dan fazla üyeye sahip olduğunu, o yönüyle Türkiye'nin en büyük üçüncü partisi haline geldiğini de düşünecek olursak, şimdi bir de iki tane belediye ellerine geçti. Daha da büyüyebilirler. Tabii ki bu büyüme Fatih Erbakan'ın Cumhurbaşkanı adayı da yapabilir ve o zaman Cumhurbaşkanlığı ilk turunda belki Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunun beklenenin ötesinde düştüğü ve ikinci tur öncesi bayağı sert bir müzakerenin ortaya çıkabileceği bir durum olabilir. Dolayısıyla Erdoğan eğer bir anlaşmaya girmezse belki zayıfladığı bir dönemde gelebilir. Onu takip etmek gerekiyor. Şimdi CHP konusunda az bir zaman kaldığı için hızlıca üç kısa noktanın altını çizmek istiyorum. Yani bence artık CHP'nin bu şu mu aday olur, bu mu aday olur, işte ne kadar normalleşiliyor, Özgür Özel güçlendiriliyor mu tartışmasını bir kenara bırakıp iktidara gelmek istiyorsa bir iktidar alternatifi yaratması lazım. İktidar alternatifi yaratmanın da yolu bence üç temel meseleden geçiyor. Bunlardan bir tanesi CHP'nin yeni bir siyasi vizyon ya da paradigma ortaya çıkarması gerekiyor. Şimdi AKP'nin o cumhuriyetle kavgalı yolunun bizi hiçbir olumlu yere getirmediğini gördük. Ama AKP iktidara gelmeden önceki dönemde de cumhuriyet rejiminin ya da cumhuriyet yönetiminin ciddi sıkıntıları vardı, ciddi zaafları vardı, ciddi eksikleri vardı. CHP'nin cumhuriyet kurmuş bir parti olarak seçmenler karşısına çıkıp ikinci yüzyıl yeniden resetliyorum, adeta ediyorum ama şu şu hataları yapmadan şöyle bir vizyonla çıkıyorum diyerek bir kez genel bir paradigma ortaya koyması lazım. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ikinci yüzyıl vizyonu bunun içini dolduramadığı için ve Kılıçdaroğlu'nun kendisinin etrafında liyakatli bir kadro olmadığı için ve Kılıçdaroğlu kendi partisini otoriter bir şekilde yönettiği için seçmenler onu satın almadı. Yeni dönemde CHP'nin bir kez bunu yapması gerekiyor. İkincisi yeni bir program. Çok basit bir örnek vereyim. Yani CHP uzun süredir iktidarda olmadığı için iktidara geldiği zaman Türkiye'nin karşılaştığı temel meselelerle nasıl mücadele edeceğini gösterebilmiş değil henüz. Mesela dış politika, Senem senin de çok iyi bildiğin bir alan. AKP dış politikasının bütün zaaflarını biliyoruz. Zaman zaman CHP'de doğru yerden eleştiriyor. Peki CHP'nin dış politikası nedir? Yani örneğin Avrupa Birliği ile müzakere konusunda ne yapılacak? Artık 2005'te değiliz. Mülteci geri dönüş anlaşması imzalanacak mı? O konudaki pozisyonu ne? Suriye'de askeri operasyon devam edecek mi? Libya'da Türkiye'nin varlığı ne olacak? Gibi bir dolu temel meselede artık AKP bizi çok farklı bir yere getirdiği için eskiye dönmek mümkün değil. Yani 2002 dış politikasına dönmek mümkün değil ya da 2005 dış politikasına dönmek mümkün değil. CHP'nin bu konuda farklı bir programı, politikası henüz yok. Yani içerik anlamında yok. Bazı sloganlar işte tekrar AB ile müzakere edeceğiz, biz gelirsek vizeler kalkacak, işte yurtta sulh, barışta sulh gibi bazı ezberler üstünden bir tartışma yürüyor ama somuta indiğimiz zaman orada ben pek bir şey görmüyorum. Bunu başka bazı meseleler için de söyleyebilirim. O programın içinin doldurulması gerekiyor ve tabii son olarak hem yeni vizyon ortaya koyacak hem bu yeni programın içini dolduracak ve hem de seçmenler nezdinde bunu inandırıcı hale getirecek yeni kadrolar. İktidar yani vizyonu nedir CHP'nin? 2023 CHP'si bu konuda sınıfta kaldı ve kurultay öncesi Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi iyice zayıflamıştı. Şimdi yeni bir yönetim geldi ama hala eski uzun süredir siyasette olan ve seçmenlerin çok da rağbet etmediği isimler de var. Belediyeler üstünden bir değişim başladı ama henüz o Ankara'yı tam olarak etkilemedi. Dolayısıyla burada nasıl bir dönüşüm olacak? Yani o adayın kim olacağının yanında adayın kadrosu kim olacak? Yani bakanları kim olacak? Milletvekili listeleri kim olacak? Bürokratları kim olacak? Tabii ki tek tek isim olarak verilmesi gerekmiyor ama onun içini dolduruyor.
Bende mi gitti sadece diye çok düşünüyorum. Tamam, o yüzden boş baktım bayağı ama sanırım.
Galiba falan. Bir... Bu arada Has Parti olacak. Saadet de değil.
Has Parti.
Şimdi hazırı yokken bunu düzeltelim. Numan evet. Partisi Has Parti'ydi.
Evet. Sanki internette bir sorun var. Özge beni duyabiliyorsan acaba Berk Hoca'ya yazsak mı bir diyeceğim ya da kendi kendine internet toparlar mı diye de düşünüyorum bir yandan. Hocam sizin var mı bu vizyon konusunda söylemek istedikleriniz? Belki siz bir şeyler söylerken o ara Berk Hoca gelir diyeceğim. Düştü galiba şimdi zaten ama.
Galiba evet tamamıyla koptu. Dış politika konusunda söylediğine sonuna kadar katılıyorum. Yani evet. Özellikle de şu anda... yani biraz daha hani AKP iktidarının da önümüze koyduğu bir tablo bu. 22 senelik iktidarın getirdiği bir noktadayız. Senin çok daha iyi bildiğin bir mevzu bu. CHP bu konuda çok sessiz ve çok şey görünüyor. Yani eski CHP oranla özellikle sorularımızın çoğu cevapsız kalıyor bence CHP'nin dış politikası konusunda. Bundan sonra iktidara bence ki bu çok önemli. Yani AKP seçmeni için de çok önemli bir şey. Benim sahada konuştuğum zaman gördüm işte Erdoğan'a neden oy veriyorsunuz her şeye rağmen. Çünkü çok şikayet ediyorlar işte ekonomik sıkıntılar, enflasyon vesaire. Neden oy veriyorsunuz diye sorduğumuzda dünya lideri sözünü o kadar çok duyuyorum ki seçmenden. Yani ki bu seçmen öyle şey bir seçmen değil. Yani hani yüksek eğitim seviyesi, yüksek gelir seviyesine sahip seçmenden de bahsetmiyorum. Bayağı böyle dar gelirli seçmenden bahsediyorum. Ve orada çok yoğun bir dünya lideri imajı var Erdoğan'ın. CHP bunun karşısında biraz sessiz gerçekten.
Gerçi bu en azından yani kurultay sonrası Özgür Özel'in kadrosundaki dış politika ya yani dış politika ekibi biraz daha kuvvetli Kemal Kılıçdaroğlu'nun en azından İlhan Hoca gibi biri var yani kadroda. belki yani beni en azından heyecanlandırmıştı dış politika kadrosunda İlhan Uzger gibi birini görmek. Bakalım tabii ilerleyen dönemlerde neler olacak, bir şeyler olacak mı, olmayacak mı? Hocam düştünüz, hoş geldiniz tekrar. Siz konuşurken biz de acaba gelecek mi, gelmeyecek mi diye kendi aramızda konuşuyorduk Şebnem Hoca'yla. Ben size de
dış politika konuşuyorum.
Bir bu arada Has Parti diye düzeltti Şebnem Hoca, evet.
Hayır, Has Parti sonra kuruldu. 2009'da Saadet Partisi Genel Başkanı'ydı. Sonra Genel Başkanlığı devam ettiremediği için Has Parti'yi kurdu. 2009'dan sonra kurdu.
Has Parti'yi kurduktan sonra ama Has Parti'nin genel başkanıyken Erdoğan kooptu etti ve Numan Kurtuluş.
Evet evet, ama 2009 başarısını Saadet Partisi Genel Başkanı olarak kazandı.
Yani partisi Has Parti'ydi ama. Numan Kurtuluş'un. Her neyse.
Ya konusunda tam iktidar değişir mi derken ben yayından düştüm. Onu çok hızlıca toparlayayım hani süreyi de açmamak açısından. Yani bence bu üç temel meselede Cumhuriyet Halk Partisi iktidar alternatifi olduğunu göstermeye başladığı an hani aday şu da olsa bu da olsa aslında o rejim değişikliğini sandık yoluyla gerçekleştirme konusunda Cumhuriyet Halk Partisi çok şanslı hale gelecek ve o noktada bir adayın önü kesildiği zaman, mesela bugün hiç konuşmadık ama Erdoğan'ın elinde otoriter bir rejimin başında olduğu için popüler bir adaya karşı hukuk mekanizmasını kullanma imkanı da var. Selahattin Demirtaş hapiste, Ekrem İmamoğlu'na karşı da o dava hala sürüyor. Dolayısıyla o noktada bir müdahale olduğunda, yol kazaları gerçekleştiğinde en azından iktidara doğru giden bir araba olursa onun sürücüsü değiştiği an bile, yani nasıl AKP 2002 seçim başarısını kazandığında Erdoğan yasaklıydı ama bir şekilde o araba yürüdü ve sonra Erdoğan başına geçti. Benzer bir durum olabilir. Bu noktada benim arada bir belediyelerin önemli olduğunu söylememin nedeni sadece seçim dinamiklerini değiştirmesi açısından değil, işte o bahsettiğim kadroları yetiştirme, politika başlıklarının içini doldurma, bir iktidar alternatifi oluşturma anlamında her ne kadar yeterli olmasa da belediye çok önemli bir yönetim pratiği oluşturuyor. Adeta bir laboratuvar oluşturuyor. Yani bugün ben özellikle mesela örnek olarak veriyorum, yani başka belediyelerden de verilebilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kültür işlerine baktığım zaman, özellikle tarihi eserleri nasıl restore ettiğini gördüğüm zaman, buradan bir ulusal ölçekte de bir kültür politikasının ne olabileceğine dair bir fikir sahibi oluyorum. Ama bunun ulusal ölçekte çok daha kapsamlı bir politikaya dönmesi lazım. Bunun için de daha CHP'nin daha yapması gereken çok şey var. Dolayısıyla ben biraz CHP'nin erken seçim istememesini, bu ev ödevlerini yapmak için en azından 2 sene ihtiyacı olması üstünden de yorumladım. Ve tahminen CHP Genel Merkezi şöyle bakıyor, yani öyle kapatayım yayını, yani zaten kendi kısmımı. Büyük bir ihtimalle önümüzdeki 2 sene boyunca Erdoğan kemer sıkma politikası takip edecek ve o esnada daha da zayıflayacak. Eğer bu süreyi CHP iyi bir şekilde kullanırsa, tam Erdoğan'ın o ekonomi düzlüğe çıktı, enflasyon düştü, ben tekrardan popülist politikalara döner, seçim ekonomisini gündeme alırım dediği an CHP'de vites arttırabilir. Ve o zaman o seçim ekonomisi yaptığında bile iktidara gelemez. Ben biraz böyle bakıyorum. Yani o nedenle 2027 öncesi hiçbir seçim şeyi beklemiyorum. Erdoğan açısından bence 2024, 2025 hatta 2026 bu kemer sıkma politikasını takip edecek. Ekonominin nereye geldiğine bakacak ve ondan sonra gaza basmaya çalışacak. Ve şu ana kadar da dikkat ederseniz hep öyle yaptı. Yani tüketici güven indeksini genel seçim öncesi tavan yaptırdı. O 100 üstünden 90 seviyesine getirdi. Seçimi kazandı. Ondan sonra kemer sıkma politikası yerel seçimde oyu düştü. Sonra tekrar arttırdı. Benzer bir şey burada da yapacak. CHP'nin dolayısıyla buna karşı, yani hem normalleşme hem ekonomi politikalara karşı ne yapacağı çok önemli bence. Dolayısıyla sadece Erdoğan değil, CHP'ye de bakmak gerekiyor.
Çok teşekkür ediyorum. Dolu dolu oldu. Özlemişiz de bence böyle konuşmayı. Şebnem Hoca'yı daha fazla yakalarsak Berk Hocam, böyle ilerleyen günlerde, ilerleyen zamanlarda daha uzun programlarda yaparız umarım diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bugün hem İTN adına hem de Medyascope adına sizlere iki katıldınız, iki geldiniz. Yorumlarınız her zaman çok kıymetli. Seyircilerimiz adına da teşekkür edeyim. İzleyicilerimize de teşekkür edeyim bu akşam bizi izledikleri için. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.